Bu kitap, Altı Nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Güneş Sönmez. Eserin adı Bütün Öyküleri, Bütün Yapıtları. Yazarı Yusuf Atılgan. Türü öykü. Yapı Kredi Yayınları 12. baskı. İstanbul, Ekim 2013. ISBN numarası 978-975-363-790-X. Bu kitap 121 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 12 Mart 2014. Kurum telefonu 0312-363-7746. Arka kapak. Yalnızlık, özgürlük, iletişimsizlik, bunaltı gibi temaları modern anlatının kuralları içinde samimi bir dille ve destansı bir boyutta işleyen Yusuf Atılgan, Bodur Minare'den öte ile Türk öykücülüğünün ustaları arasındaki yerini almıştı. Atılgan bu kitaptan sonra İki Masal, Korkuta Masal, Cerene Masal ve İki Öykü, Ağaç, Eylemci yazdı. Üçüncü baskısı Eylemci adıyla yayımlanan Bodur Minare'den öte ve Masal kitabı Ekmek Elden Süt Memeden elinizdeki bu kitapta bir araya getirildi. Böylece Yusuf Atılgan'ın öykü ve masalları tek ciltte toplanmış oldu. Ekmek Elden Süt Memeden için 1970 yılı gözünde yazılmış bu iki masal çocukları olduğu kadar büyükleri de ilgilendirir sanırım. İkisinde de ninemin anlattığı masalların öğelerinden yararlandım diyen Yusuf Atılgan, halk edebiyatı formlarını kendine özgü bir ustalıkla modern bir anlatıma dönüştürüyor. İnsan ruhunun dehlizlerinden kotarılmış öyküler ve masal gibi iki masal. Yusuf Atılgan, Manisa Ortaokulu'nu, Balıkesir Lisesi'ni ve ikinci sınıftan sonra askeri öğrenci olarak devam ettiği İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. Nihat Tarlan yönetiminde hazırladığı bitirme tezinin konusu Tokatlı Kani, Sanat, Şahsiyet ve Psikoloji'ydi. O dönemde Akşehir'de bulunan Maltepe Askeri Lisesi'nde bir yıl edebiyat öğretmenliği yaptı. 1946'da Manisa'nın Hacı Rahmanlı köyüne yerleşti ve burada çiftçilikle uğraştı. 1976'da İstanbul'a döndü. 1980'den sonra Milliyet, daha sonra Karacan yayınlarında danışmanlık ve çevirmenlik, kısa bir sürede Can yayınlarında redaktörlük yaptı. Üzerinde çalıştığı Canistan adlı romanını tamamlayamadan kalp krizi sonucu Moda'daki evinde öldü. Aylak Adam ve Ana Yurt Oteli adlı romanlarında psikolojik yabancılaşma ve yalnızlık temasını başarıyla işleyen bir yazar olarak tanındı ve modern Türk edebiyatının önde gelen ustalar arasında yer aldı. Ana Yurt Oteli 1987'de Ömer Kıvur tarafından aynı adla sinemaya aktarıldı. 1955'te Tercüman Gazetesi'nin öykü yarışmasında Evdeki Öyküsüyle Nevzat Çorum adıyla birincilik, Kümesin Ötesi öyküsüyle Ziya Atılgan adıyla dokuzunculuk kazandı. Aylak Adam romanıyla 1957-58 Yunus Nadi Roman Armağanı'nda ikincilik ödülü aldı. Ölümünün ardından Yusuf Atılgan'a Armağan adlı bir kitap yayımlandı. Kitapları Roman, Aylak Adam, Ana Yurt Oteli, Canistan, Öykü, Bodur Minare'den Öte, Eylemci, Çocuk Kitabı, Ekmek Elden, Süt Memeden, Çeviri, Toplumda Sanat. Bodur Minare'den Öte. Kasabadan. Evdeki. Bugün karşı arsaya yığılı kalasları kaldırdılar. Kocaman kamyonlar onca kalası 2 saat içinde aldı gitti. Hiç ayrılmadım pencereden. Annem 1-2 kere ne oturuyorsun, ortalık süpürülecek dedi, aldırmadım. 10 yıl önceki arsayı düşündüm, durdum. Okul dönüşü bu pencereden top oynayan çocuklara bakardım. Kız kocamı arıyorsun orada derdi annem, utanırdım. 10 yıl önce annemi de severdim. Hem böyle kasabanın insanlarından korkmazdım. Ben de onlar gibiydim. Erkeklerin yanında uslu uslu oturur, kadınların dedikodusunu dinlerdim. Okulu bitirdiğim yıl karşıya kalasları yığdılar. Arsa sesini yitirdi. Pencereden hep o kalasları gördüm yıllarca. Kışın üstlerine kar yağdı, yazın güneşte esmer esmer yandılar. Bugün kaldırdılar onları. Şimdi içimde bir umut var. Top oynamaya gelecek çocukları bekliyorum. Annem aşağıdan yemek hazır diye bağırdı. Acıkmadım daha. Bekleme sen ye dedim. Sokağa bakıyorum. Tek tük geçenler var. Çoğu kadın. Yüzleri asık, adımları sert. Bir yerden kavgadan geliyorlar ya da bir yere kavgaya gidiyorlar sanırsın. Kös kös yürüyorlar. Hepsi de kendine güvenen kişiler belli. Kusur bağışlayacak göz yok bunlarda. Üzülüyorum. İçimi bir korku kaplıyor. Şu tokmak gibi herif bizim sokakta oturan kasap değil mi? Öğle yemeğine geliyor olmalı. Kime bırakmış dükkanı? Yetişkin çırakları vardır. Ceketi yamalı bir adama kemikli yerinden yarım kilo eti onlar yutturur şimdi. Bu adam namaz kılar mı acaba? Bir kadın geçiyor. Tanırım onu. Evleri bize yakın. Kocası bir bankada çalışıyormuş. Kıpkırmızı boyanmış. Neler söylüyorlar onun için komşu kadınlar. Ne kötü şeyler. İnanmıyorum onlara. Hep birini çekiştirirler. Gözleri ışıldar anlatırken. Onların yanındayken kalkıp gitmekten korkarım. Gider gitmez beni çekiştirecekler sanırım. İnanmıyorum onlara. Ama bu kadını da sevmiyorum. Çok konuşur. Ara sıra bize gelir. Bizimki dediği kocasını anlatırken bir bakışı vardır bana. Evlenmedin diye eğlenir gibi, acır gibi bir bakış. Sinirlendirir beni. Gene de bir şey demem. Anlamamış gibi dururum. O boyuna konuşur. Müdürlere gitmişler geçen de. Bir kızları var kardeş. Bu kadar da olur mu? Neredeyse kucağına oturacak bizimkinin. O kıza da acırım ben. Şu kadına da, kendime de. Neden bu daracık kasabadayız biz? Yoksa bütün dünya böyle mi? Kitapların dediği yalan mı? Kapı açıldı. Baktım annem. Canım sıkıldı. Ne işi var burada? Yanımda olmadı mı serin kanlı düşünüyorum. Acıyorum ona. Yaşlı kadın. Onun dünyası da bir türlü diyorum. Yanıma geldi mi tepem atıyor. Ayıpmış, umurumda değil. Sedire oturdu. Yarın Fatma Hanımlar gelecekmiş seni görmeye dedi. Yarın evde yokum ben. Nereye gideceksin? Hiç. Ama yokum evde. Çıkmam. Kaç kere söyledim sana. Evlenmek istemiyorum ben. El alem ne diyor biliyor musun? Eksiği var onun diyor. Ne derlerse desinler. İstemiyorum. Kaçıncı bu? Üstüme var mı benim? Kaçarım yoksa. Satarım babamdan kalan bağı tarlayı. Alır başımı kaçarım. Gözleri büyüdü. Kalktı, kapıyı çarptı gitti. Dışarıdan sesini duyuyorum. Rezil etmişim onu ele güne. Herkes kendini düşünüyor. İleniyor bana. Sesinden belli ağlıyor da. Ben de ağlamak istiyorum. Kiminle evleneceğim bu kasabada? Kim anlatıyordu geçen de? İçip içip gecenin bir vakti gelir eve. Ayağını önüme uzatır, çıkar şunları der. Leş gibi kokar ayakları. İçim bulanıyor. Nasıl yatılır böyle bir adamla? Sokak kapısı açılıp kapandı. Eğildim baktım annem. Kim bilir hangi koca karıya gidiyor? Yakınacak benden, içini dökecek, rahatlayacak. Bense hep burada kalacağım. Kendi kendimle. İnsan kendini acır mı? Ben acıyorum. Kalktım aşağı indim. Ayak yoluna girdim. Çıkınca mutfakta ellerimi sabunladım. Yemek dolabında taze baklayla pilav var. Bir tabakta yoğurt. Yoğurtla pilav yedim biraz. Pilav soğumuş. Olsun, soğuğunu severim ben. Sonra gene odama çıktım. Şimdi daha yiyeceğim. Dolaptan bir kitap aldım. Sedire uzandım. İlk yaprakta dayımın adı yazılı. Çoğu onun bu kitapların. Bana verdi. 2 yıl İngiltere'de okumuş. Bana İngilizce öğretirdi. Severdi beni. Kız, erkek olsaydın seni oraya yollardım derdi. Babamı hiç bilmiyorum. Dayım da liseyi bitirdiğim yıl öldü. Zaten her şey o yıl olmadı mı? Kalaslar bile o yıl geldi arsaya. Nice sonra kapı çalındı. Kitabı kapayıp kalktım. Ayaklarım uyuşmuş. Annem anahtarı mı unuttu acaba? Basamaklardan ağır ağır indim. Necati mi yoksa? Ara sıra gelir, İngilizce ödevlerini yaptırır. Kapıyı açtım. Oymuş. Dümdüz taramış saçlarını. Sarı yüzünde hep o ergenlikler. Nasılsın abla dedi. İyiyim. Girsene. Girdi. Kapıyı kapadım. Halam nerede diye sordu. Bilmem. Komşuya geçmiştir. Dayımın oğlu bu Necati. Babasından öğrendiğimi oğluna satıyorum. Yukarı çıktık. Sakal tıraşı da mı oluyor ne? Kötü kötü kokuyor. Baktım burun kanatları oynuyor, kokluyor. Bu oda evde kalmış kıza kokar sanırım. Alışmışım ben, duymuyorum. Masanın önüne oturdum. Otursana dedim. Karşıma oturdu. Kitabını, defterini masaya koydu. Bu yıl sık sık geliyor bize Necati. Eskiden pek uğramazdı. Hem üstünde bir sıkılganlık. Odaya girince hem seviniyor hem utanıyor gibi. Büyüdü artık, liseye gidiyor. Ödev mi var dedim. Evet dedi, kitaba uzandı. Biliyor musun, karşıki arsadan kalasları taşıdılar. Eskiden çocuklar top oynardı orada dedim. Sahi dedi, o yana baktı. Söyleyeyim arkadaşlara, biz de gelir oynarız. Kitabı defteri açtı, çalışmaya başladık. Ben okurken farkındaydım, dinlemiyor pek. Şurama burama bakıyor. En çoğu göğsüme. Alt dudağı ağır ağır sarkıyor. Hele gözlerindeki bulaşık bakış, bu mu istek dedikleri? Kitabı uzattım. Şimdi sen oku bakalım dedim. Toplandı. Önce dudağı geldi eski yerine ama gözlerinde o bulaşıklık güç arındı. Okuması kötü değil. Ben gözlerine bakıyorum. Yeşil, yeşil ya. Çipil bir yeşil bu. Tatsız. Nasıl denir? İşte kurbağa yeşili. Soğuk. Ergenlikleri de var. İnce keskin dudakları. Ne çirkin çocuk. Çirkin ama bir çocuk körpeliği var onda. Ya da bir genç erkek duyarlılığı. Bacağımı ondan yana uzatsam diyorum. Uzattım. Kıpırdarken dizi bacağıma süründü. Bir kelimeyi yanlış okudu. İyi bak o kelimeye dedim. Düzeltti. Yüzüne kan çıkıyor. Şimdi kalksam, arkasına geçsem, kitaba eğilsem, göğsümü sırtına bastırsam. Kıpırdamıyorum. Ağır bir hava var odada. Oysa ilk yaz daha. Bungun, ağır, sıkıntılı bir hava bu. Necati hep okuyor. Kurbağa sesi gibi. Nasıl da benziyor kurbağaya? Bir tiksinti, bir bunaltı kabarıyor içimde. Kendimden iğreniyorum. Ses kesildi. Kalktım pencereyi açtım. Şu sıkıntılı hava dağılsın. Bugün hastayım ben Necati dedim. Sen gelmeden yatıyordum. Okuyuşun çok iyi. Çevirisini sen kendin yaparsın. Kalktı. Peki abla dedi. Gözlerinde o bulaşıklık yok artık. Hava kararırken annem geldi. Aşağı indim. Mutfak masasında yemek yedik. Hiç konuşmadık. Evin içinde yalnız bulaşık çanaklara musluktan damlayan suyun sesi var. Şıp, şıp, şıp. Neden böyle olduk biz? Ana kız değil, sanki yabancıyız. Sebebi ne bunun? Garip töreleriyle bu kasaba mı? Başkaları ne der tasası mı? Yemekten sonra radyo dinledim. Geç yattım. Yatakta kendi kendime yalnızım. Uyuyamıyorum. Oda karanlık. Pancurlar kapalı. Gene de bir çocuk ağlaması duyuluyor. Uzak, çok uzak bir yerden gelir gibi. Sıkıntılı. Sanki gelecek günlerini ağlıyor. İçim daralıyor. Yorganın altına büzülüyorum. İyi şeyler düşünmek istiyorum. Uyusam da bari, düşte çıksam bu kasabadan. Olmuyor. Biliyorum, bu gece uykumda üstüme bir kurbağa sıçrayacak, uzanıp uzanıp öpmeye çalışacak beni. Dışarıdan ayak sesleri geliyor. Bir sarhoş bağırıyor. Uy, koca çarıklı Allah, uy, diyor. Neden tam burada bağırdı bu adam? Korkuyorum. Öyle bitkin, öyle çelimsizim ki. Şimdi insanlar bana ne isterlerse yapabilirler. Sarhoş pencereyi açıp yanıma uzanabilir. Ama gelmiyor. Sesi uzaklaştı. Köprüye varmıştır. Ne dediği anlaşılmıyor. Yalnız sıkıntılı, adamın içini kurutan bir uyu sesi duyuluyor. Saatlerin tıkırtısı. Tabelacı dükkanının önünde yaş yaş kurusunlar diye duvara dayanmış iki levha vardı. Baktım birinde saatçı A. Yayla'dan yazılı. İçimi bir hüzün bürüdü. Karşıdaki saatçının da bu levha. Sormuş, öğrenmiş gibi biliyordum bunu. Küçücük dükkanın önünden her geçişimde hep aynı hüzün kaplardı içimi. Bütün gün orada oturan benmişim gibi. Yolun çarşılığından kurtulup evlerinin başladığı ucundaydı dükkan. Daracıktı. İçi karanlıktır diye düşünürdüm. Saatçının hikayesini yazmak istiyordum. Karşıya geçtim. Saatçının kapısındaki cama dayadım burnumu. İçeriye baktım. Loştu. Saatçı bir masanın ardında oturuyordu. Gözlüklüydü. Bıyıksız oluşuna şaştım. Kafamdaki bıyıklıydı. Gözlüklerinin üstünden dik dik bakıyordu bana. Hoşuma gitti. Çekildim. Başka biri olsaydım belki dükkana girer, saatimi çıkarır. Usta, günde 3 dakika geri kalıyor bu derdim. O saati ayarlarken ben dükkanın girdisine çıktısına bakardım. Birkaç soru da sorardım saatçıya. Hikayenin olayı daha baştan kafamda hazır olurdu. Değişmezdi bu. Belediye başkanı onarsın diye saatini gönderecek odacıyla. Saatçi parçaları silecek. Aksilik bu ya. Silerken çarklardan biri elinden düşecek. Tabandaki tahta yarıklardan aşağı girecek. Saatçi saati ödemeye hazır. Ama başkan düşman kesilecek ona. Sağa baktın suç, sola baktın suç. Sonunda dükkanı kapattıracak saatçıya. Sevmem bu çeşit hikayeyi. Yalanmış gibi gelir bana. Belediye başkanı saatini hiç bu çarşı ucundaki saatçıya gönderir mi? Büyük caddede pencereleri yeşil demir parmaklıklı, yeni açılan bankanın karşısındaki bilmem ne acentası saatçıya gönderir. O dükkanın tabanı tahta değil, parkedir. Düşen çarp bulunur. Genel kitaplık memurunun saatini 4 liraya silen o saatçı başkandan 2 lira ister. Ben saatçıya soru sormak gereğini de duymuyorum. Yalan söyleyeceğini biliyorum. İşler nasıl ustam desem gözlüklerinin üstünden kuşkuyla bakar bana. Kim bu herif? Neden soruşturup duruyor? Vergimi artırmak için mi gönderdiler bunu diye düşünür. Kötü kötü der. Ne soracağım ona? Evli olduğunu, çocuğu olmadığını, çocuk istemediğini de biliyorum. Bütün uyanık düş görenler gibi o da az bencildir. Dükkanın içini göreceğim de ne olacak? Duvarlarda durmadan işleyen saatler asılı olduğunu bilmek bana yeter. Adını da bilmek istemiyorum. Soyadıyla dükkanı arasındaki zıtlık içimi burkuyor. İzmir fuarındaki sırtlarını düşünüyorum. Kafesinin beton tabanı çepeçevre aşınmış gezinmekten. Aşınan yer kafesin en uzun yolu. Adını öğrenmekten korkuyorum. Tabelacının önündeki levhada A yayladan yazılı. Ali ya da Ahmet'tir diyorum içimden. Birisine sorsam? Sormam. Abdülkerim deyiverir de üzülürüm. Bu gece saatçi yatağında beni düşünecek. Bugün bir adam geldi, kapının camına burnunu dayadı diyecek. O da karanlıktır. Yanında yatan karısının soluk alışında bir değişiklik yok, uyumuş. Başını çevirip bakacak karısına. Sıkıntılı, acıyan bir bakış olacak bu. Ne çabuk uyumuş. Saatçı daha alçak bir sesle kendi kendine anlatır gibi anlatacak. Burnu camda yassılmış. Dik dik baktığım yüzüne. Neden? Ne bileyim. Şimdi pişmanım. Çağırıp konuşsaydım onunla diyorum. Birden döndüm. Gidip saatçıyla konuşacaktım. Güç tuttum kendimi. Gece olmamıştı daha. Benim kendisini götürdüğüm kıvamda değildi o. Hem hikayemi yazmam için öğrenmem gereken önemli bir şey daha vardı. Bunu ondan soramazdım. Komşularından birine soracaktım. Ama kime? Karşıki bakkala mı? Olmaz. Güvenim yok ona. Kendi açısından görür insanları. Saatimi karşı saatçıya onartmak istiyorum. Nasıl adamdır? İçinden değerli bir parçayı değiştirir mi dersin diye sorsam? Hiç duymadım ama belli olmaz. Kişioğlu bu falan deyip kuşkulandırır beni yok yere. İyisi mi şu tabelacıya sorayım. Ne de olsa bir çeşit sanatçıdır o. İnanılır sözüne. Yürüdüm. Deminki yaş tabelalar gene kaldırımın üstündeydi. Birden camın ardında vitrine asık sülüs yazısıyla yazılmış levhalar takıldı gözüme. Besmeleler, tevekkeltü al Allah'lar, el kasübü habibullah'lar vardı. Hiç olmazsa bir tane, ah minel aşk olsaydı aralarında, hani H'nin iki gözünden iki damla yaş akan suyundan yoktu. Nasıl güvenirdim böylesi bir adama? Döndüm, aşçıya soracaktım. Aşçılar iyi kişilerdir. Kişi oğlunu doyururlar. Yoksullara parasız artık yemekler yedirirler diyordum. Dükkanın kapısından baktım. Bir delikanlı masanın önünde oturmuş patates soyuyordu. Erkendi. Başka kimse yoktu içeride. Bu çocuk aşçının çırağı olacaktı. Merhaba dedim. Merhaba. Saatim bozuldu da şu karşıki saatçıya yaptırmak istiyorum. Bir sorayım dedim. Nasıl adamdır ha? İçinden bir parçasını çalmasın? Yok abi dedi. Öyle adam değildir o, korkma. Kirli uzun tırnakları vardı çocuğun. Yüzüne ustura değmediği belliydi. Yumuşak, uzunca tüyler vardı sakal başlarında. Yüzü toplu ama sarımsı, gözleri parlak. İnandım bu çocuğa, yalan söylemez o. İçim rahatladı. Ocağına düştün abi. Deseydi inanacak mıydım ona? Ne bileyim ben, demedi işte. Birine daha sormak geçti içimden. Aşçının yanında elektrik araçları satan bir dükkan vardı. Sormadım. Gittim bir kahveye oturdum, çay istedim. Şimdi tıkır tıkır işleyen saatlerin arasında saatçının canı sıkılıyordur. Ben de sıkıntılıyım burada. Gözlüğünü çıkarmış, yüzüne büyütkeni yerleştirmiş, bir saatin bozuk yerini arıyordur. Saatlerin tıkırtısıyla içinin sıkıntısı arasında bir ilgi vardır sanki. Bu durmayan tıkırtı dünyanın düzeni gibi bir şeydir. Değişmez. Dursa sıkıntısı geçecek belki. Oysa bu sıkıntıyı yaratan kendisidir. Her sabah dükkana girdi mi ilk işi birer birer bu saatleri kurmaktır. İğrene iğrene yapar bu işi. Kurmayı verse olmaz mı? Olmaz. O zaman kendi kendisi olmaktan, saatçi olmaktan çıkar. Sorumludur bu. Nasıl her akşam eve gider, yemek yer, oturur, yatarsa bunu da yapacak. Pazar günlerinin bile bir kurulu düzeni vardır. Kahveye çıkılır, tavla oynanır. Geceleri yatakta yatarlar karısıyla. Kışın uykuda döndükçe yorgan kayar, üşürler. Ayrı yatakta yatamazlar. İsteksiz, ara sıra ödev yapar gibi sarılmalar tümü. Bir güreşken horoz beslesem diye düşündü dün gece. Gerçek bir heyecan kaynağı olurdu bu horoz. Ama evde kümeslik yer yok. Karşıdaki bakkal köşedeki kahveciye iki çay bağırıyor. Birini kazıklayacak yine diyor saatçi kendi kendine. Sonra yeniden saatlere dönüyor. Bunların çoğu İsviçre'de yapılır. Duyduğuna göre dağlık bir yermiş orası. Dağlarında kar varmış. Bir özlem kabarıyor içinde. Bir gün kurmayacağım şunları diyor. Ürperiyor. Daha bir büyümüş sanıyor kendini. Ben yakında saatçının bir gün saatleri kurmayı vereceğini biliyorum. Dükkandan fırlayacak. Saatlerin yapıldığı yere diye bağıracak. Konu komşu sımsıkı yakalayacaklar onu. Bırakmayacaklar. Delirdi diyecekler. Bana bunları dükkanın önünden geçeceğim zaman kepenkleri inip görüp sebebini soracağım deminki aşçı çırağı anlatacak. Yüzünde bir üzüntü, bir acıma izi olmayacak. Benim de. Şimdi büyük bir sevgi duyuyorum saatçıya. Onunla tanışmayacak kadar saatim bozulsa ona değin düşüncelerim değişir korkusuyla saatimi ona değil gidip o acenta saatçısına onartacak kadar büyük bir sevgi. Yazmayacağım onun hikayesini. Vazgeçtim. Beceremem. Yanlış anlatırım diye korkuyorum. Kahveden çıktım. Sıkışmışım. Genel ayak yoluna doğru yürüdüm. Sokağa saptım. Baktım, sağımda bir ayakkabı onarıcısının dükkanı vardı. İçerisi görünmüyordu. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 19.